O gün bütün gün ana kocasının yolunu gözledi. Tarlayı başıboş bırakmıştı. Sığ su birikintilerinin içindeki pirinç filizlerinin yeni yeni beliren başları hafif rüzgarda dalgalanıyordu. Güneş sıcaktı. Ürünün kendi kendine büyüdüğü, tarlada iş işlemeyi gerektirmeyen bir gün. Böylece ana söğüt ağacının altına oturup iplik eğirmeye koyuldu. İhtiyar da lafını dinleyecek birini bulduğuna sevinerek gidip onun yanına oturdu. Bir yandan çene çalarken ceketinin düğmelerini açtı, buruşmuş cılız kollarını güneşe uzattı. Bu canım yaz güneşinin ta iliklerine işlediğini duyabiliyordu. Çocuklar da çırılçıplak koşuşup oynamaktaydılar. Yalnızca ana hiç sesini çıkarmadan oturduğu yerden iplik eğiriyordu. İyi parmaklarının usta hareketleriyle döndürüyor, eğirdiği iplik sımsıkı bembeyaz çıkıyordu. İplik uzadıkça ana uzayan kısmını cilalı, yuvarlak bir bambu parçasının üstüne makara gibi sarıyordu. İplik eğrisinde de her türlü iş yapışındaki gibi kendine güvenen usta bir rahatlık vardı. Onun yaptığı iplikler her zaman düzgün, dayanıklı olurdu. Güneş yavaş yavaş tepeye çıktı. Öğlen oldu. Ana iyi elinden bırakıp ayağa kalktı. Acı acı, "Hande ise çıkar gelir. Öyle ya, mavi urba adamın karnını doyurmaz," diye söylendi. İhtiyar da her zamanki gibi gülmeye hazırdı. "Doğru dedin. Erkeğin üstündeki başka, içindeki başka." Ana gitti, oyuk kabakla pirinç sepetinden tek tanesini bile yere dökmeden pirinç aldı, pirinci ince bambu hasırından yapma süzgeçli bir sepete koydu, göl kıyısına gitti. Giderken çevresine bakındı ama yeni mavi urbayı hiçbir yanda göremedi. Dikkatle su kıyısına indi. Pirinci yıkamaya başladı. Önce süzgeçli sepeti suya daldırıyor, sonra o kuvvetli esmer elleriyle pirinci ovalıyordu. Bunu pirinçler inci gibi bembeyaz pırıl pırıl olana dek üst üste yaptı. Eve dönerken bir baş lahana söktü, bir ağaca bağlı duran mandaya bir tutam ot attı. Büyük oğlan kız kardeşinin elinden tutmuş ondan yana geliyordu. Ana usulca, "Babanızı hiçbir yanda gördünüz mü?" diye sordu. "Handa, sokakta ya da bir kapı önünde filan." Oğlan, "Bu sabah handa biraz oturdu, çay içti," diye cevap verdi. "Sırtında yeni mavi urbası vardı. Kaça çıktığını emmi oğluna söyleyince emmi oğlu da pek pahalıya çıkmış," dedi. Ana sert bir sesle, "Pahalıya çıktı ya, sen bana sor onu," diye söylendi. Kızı da, "Babamın urbası masmaviydi," diye lafa karıştı. "Mavisini benim gözüm bile seçti." Ana başka bir şey demedi. Sepet yatağının içinden küçük bebek yaygaraya başlamıştı. Ana gidip onu aldı, ceketinin önünü açtı ve bir yandan oğlunu emzirerek yemek hazırlığına koyuldu. "Oturduğun yerden gözünü yoldan yana dönüver kocanine," diye seslendi. "Urbasının mavisini seçer seçmez bana haber ver, yemeğini sofraya koyayım." İhtiyar neşeli sesiyle, "Olur kızım," diye cevap verdi. Ana pirinci erkeğinin sevdiği gibi diri diri tane tane pişirdi. Pişirip bitirdiği halde erkek henüz dönmemişti. Lahanayı haşladıktan sonra tam göbeğinin üstüne dökmek için erkeğini sevdiği gibi mayhoş bir salça bile yaptı. Ama erkek hala gelmiyordu. Bir kez bekleştiler. Sonra koca karının karnı iyice acıktı. Yemek kokusuyla içi bayılır gibi oldu ve açlığının verdiği huzursuzlukla, "Beklemeyelim gayri benim oğlum olacak herifi," diye bağırdı. "Ağzımın suları akar oldu, karnımın içi davul gibi boşaldı da hala geleceği yok." Ana ihtiyarın yemeğini verdi, çocukların da karnını doyurdu. Hatta önlerine lahana bile verdi. Yalnız lahananın göbeğini erkeğine ayırdı. Bundan sonra kendisi de yemek yedi ama pek az. Nedense bugün pek iştahı yoktu. Öyle ki bir sürü pirinç arta kaldı. Bu pirinçle lahanayı ana çabuk kokmasınlar diye serin, esintili bir köşeye kaldırdı. Akşamleyin ısıttı mı yeni pişmiş gibi olurdu. Yemekten sonra ana bebeciğini emzirdi. Bebek kana kana süt emdi, sonra uykuya daldı. Toz toparlak, tombul tombur, gürbüz bir oğlandı. Güneşin sıcağından yanakları al al olmuştu. İki büyük çocuk da söğüt ağacının gölgesine uzanıp uyuyakalmışlardı. Koca karı oturduğu sandalyede başı önüne düşe düşe uyukluyordu. Küçük köyü öğle sıcağının sessizliği ve uyku saatinin huzuru sarmıştı. Öyle ki hayvanlar bile başları önlerine eğik, uykulu duruyorlardı. Uyuyamayan bir tek anaydı. İğini alıp döven yerinin söğüt gölgesinde kalan yanına oturdu. Ve iplik büküp eğirmesine devam etti. Ama bir süre sonra iş yapamaz oldu. Şimdiye değin durup dinlenmeden çalışmış, iplikleri bükmüş eğirmiş, bükmüş eğirmişti. Sonra oturduğu yerde duramaz oldu. Bir tuhaf kuruntu gövdesine ikinci bir can gibi yayılmıştı sanki. Erkeğinin yemek için eve gelmeyi aksattığını şimdiye değin hiç bilmiyordu. Kendi kendine "Oyun filan için kasabaya gitmiş olsa gerek" diye mırıldandı. Bu hiç aklına gelmemişti ama düşündükçe iyiden iyiye aklı yattı. Biraz sonra kapı karşı komşusu olan Emmioğlu tarlaya gitmek için evinden çıktı. Bir ağaç altında şekerleme yapmakta olan karısı da uyandı, karşı eve seslendi. "Seninki bugün bir yerlere gitti galiba." Ana son derece rahat bir tavırla, "Öyle, bir işi varmış, kasabaya kadar gitti," diye cevap verdi. Araçlarının arasında beliyle tırmığını aranan ağırbaşlı Emmioğlu da "Yeni mavi urbasını giymiş, süslenmiş, büslenmişti. Kasaba yoluna saptığını gördüm," diye lafa karıştı. Ana yalnızca "Öyle," dedi. Emmioğlu erkeğini kasaba yolunda gördü diye ananın içi biraz yatışmıştı. Yeniden hevesle iplik eğirmeye başladı. Anlaşılan erkeği ondan öç almak için bir günlüğüne kasabaya gitmişti. Tevekkeli değil, yeni urbasını giyince yüzüğünü parlatıp saçlarını yağlamamıştı. Bunları düşündükçe kadının içinden yine kızmak geldi ama öfkesi geçmişti. Yeniden körüklemek elinde değildi. Çünkü Emmioğlu'nun sözlerine rağmen hala bir tuhaf ezik kaygı içindeydi. Öğleden sonranın saatleri sıpsıcak uzadı gitti. İhtiyar öğle uykusundan ağzının ağaç kabuğu gibi kupkuru olduğundan yakınarak uyandı. Ana kalkıp ona çay verdi. Çocuklar uyanıp azıcık toz toprak içinde yuvarlandılar. Sonunda kalkıp oyuna daldılar. Bebecik de uykusundan keyifli uyandı ve sepetinde yattığı yerden gülmeye başladı. Ananın bütün rahatı kaçmıştı. Uyuyabilse uyuyacaktı. Başka gün olsa iş işlerken bile kolaycacık uykuya daldığı olurdu. Öyle gürbüz ve sağlamdı ki uykusu kaçmak nedir bilmez, her zaman tatlı tatlı derin derin uyuyabilirdi. Gel gelelim bugün içinde öyle bir sıkıntı vardı ki onu uyutmuyordu. Her an kulağı seste gibiydi. En sonunda beklemekten ve sokağın boşluğundan usanarak ayağa kalktı. Sokak insanda dolup taşsa kendi beklediği gelmedikçe onun gözünde bomboştu. Ana bebeciğini kolunun altına kıstırıp kalçasının üstüne oturttu, tırmığını öbür eline aldı ve ihtiyara "Güney yamaçtaki mısırların otunu yolmaya gidiyorum," diye seslenerek tarlaya yollandı. Yürürken kendi kendine evde oturup durmazsa beklemenin kolaylaşacağını, iş işleyip gövdesini yordukça saatlerin daha çabuk geçeceğini düşünüyordu. Başına güneşin sıcağından korunmak için mavi bir mendil sardı ve tırmığını durup dinlenmeksizin taze yeşil mısırların arasında dolaştırarak akşama değin mısır tarlasında çalıştı. Küçük, eğri büğrü bir toprak parçasından ibaretti bu tarla. Topraklarının ekebildikleri kadarına pirinç ekerler, su çıkarabildikleri tepeleri bile pirinç setleri haline getirirlerdi. Çünkü pirinç mısırdan daha gözde bir yiyecekti ve daha pahalıya satılırdı. Güneş gölgesiz yamaca ışıklarını serpiyor, mavi mendile rağmen kadının başına geçiyordu. Çok geçmeden ceketi terden sırılsıklam kesildi. Yine de ana durup dinlenmeden çalışıyor, işine ancak çocuk ağladığı zaman ara veriyordu. O zaman yere çöküp çocuğu emziriyor, ateş gibi yanan yüzünün terini eliyle siliyor ve çevresindeki parlak, çıplak yaz manzarasını görmeyen gözlerle seyrediyordu. Emzirmesi bitince çocuğu yere bırakıp yine işe başlıyordu. Böylece vücudu sızlamaya başlayıp düşünemez oluncaya değin çalıştı. Artık yerden toplayıp fırlattığı otlardan başka bir düşüncesi yoktu. En sonunda güneş ufka yaslandı ve küçük vadi birdenbire gölgelere boğuldu. O zaman ana doğrulup terli yüzünü ceketinin ucuyla sildi ve yüksek sesle kendi kendine "Şimdi o eve gelmiştir de bekliyordur bile." diye söylendi. "Gidip aşını yapayım." Yerden çocuğunu alıp yine kalçasına oturttu ve evine döndü. Ne var ki erkeği gelmemişti. Ana bunu köşeyi döner dönmez anladı. Koca karı meraklı gözlerle tarladan yana bakmaktaydı. İki çocuk da yorgun argın kapı eşiğine oturmuş bekleşiyorlardı. Onu görünce "Ana!" diye bağırdılar. O da şaşkın "Babanız gelmedi mi daha?" diye sordu. Büyük oğlan "Gelmedi ya, bizim karnımız aç," diye cevap verdi. Kız da yarım yarım çocuk diliyle ağabeyinin söylediklerini tekrarladı. "Gelmedi, karnımız aç." Güneşin en son keskin altın renkli ışınlarına karşı sımsıkı yummuş olduğu gözlerini hiç ayırmıyordu. Koca nine yerinden kalktı, sarsak adımlarıyla sokağa doğru yürüyerek o sırada evine dönmekte olan emmi oğluna "Benim oğlu gördün mü?" diye sordu. Bunun üzerine genç kadın birden huysuzlaşarak "Bırak be koca nine, aleme yayma oğlunun gelmediğini," diye söylendi. Ama ihtiyar meraklı, kısık gözlerini yoldan ayırmaksızın "Yalan mı? Gelmedi işte," diye söyledi. Gelini ses çıkarmadı. Çocuklara soğuk pirinç verdi. Koca karının pirincinin üstüne ise azıcık sıcak su koydu. Sarı köpeğe vermek için de bayat birkaç kırıntı çıkardı. Onlar yiye dursun, kendisi bebeceği kucağında köy hanına gitti. Handa pek az konuk kalmıştı. Çünkü başka köylere gidecek olanlar çoktan ayrılmışlardı. İşlerin devşirildiği erkek kısmının evine, ocağına döndüğü saatti bu. Ana, "Burada olsaydı tam yol başında bir masada otururdu," diye düşündü. Çünkü erkeği her gelip geçeni, her olup biteni görmek isterdi. Sonra mutlaka masasında bir başkası daha olurdu. Çünkü yalnız oturmayı hiç sevmeyen bir adamdı. Ya da kumar oynuyorsa onu oyuncuların en orta yerinde bulacağınız %100 bir şeydi. Genç kadın hana yaklaştı ama ne kulağına oyun gürültüsü gelmiş ne de gözüne ham ipekten yeni mavi bir urbanın ışıltısı ilişmişti. Kapıya dek gidip baktı. Erkeği içeride yoktu. Yalnızca han sahibini gördü. Adam sobanın yanında duvara dayanmış akşam yemeğinin ağırlığını dinlendiriyordu. Yüzü günlerce soba üstünde yemek pişirmekten kapkara kesilmişti. Hancı nasılsa yine çabucak kirleneceğini, yağlanacağını bildiği için yıkanıp temizlenmeyi de gereksiz sayan bir adamdı. Kadın, "Benim çocukların babasını gördün mü?" diye kapıdan sordu. Adam önce kapkara tırnağıyla dişlerini karıştırarak umursamadan, "Bu sabah yeni mavi urbasıyla geldi, bir süre burada oturdu, sonra da kasabadan yana gitti," diye cevap verdi. Sonra birden bir dedikodu kokusu alarak canlandı. "Ne var, bir şey mi oldu kadın kardeş?" Ana çarçabuk, "Yo, bir şeycik yok," diye cevap verdi. "Kasabada bir işi vardı, zar bitiremedi, sanırım bu geceyi de orada bir yerde geçirip yarın gelir gayri." Hancı merakla, "Ne işi?" diye sordu. Ana, "Ben kadınım, erkeğin işinden ne anlarım," dedi ve dışarı çıktı. Yolda kendine seslenenlere dudağıyla cevap veriyordu ama kafası dalgındı. Aklına bir şey gelmişti. Eve döner dönmez gidip duvardaki oyuğu eliyle iyice yokladı. Evet, oyuk boştu. Oysa birkaç bakır, bir tane de küçük gümüş paraları olduğunu ana çok iyi biliyordu. Çünkü erkeği pirinç saplarını daha birkaç gün önce iyi bir fiyatla satmıştı. Alışverişte ustaydı. Aldığı paranın çokça kısmını da evine getirmiş, karısına vermişti. Ana parayı onun elinden alıp saymış, duvardaki oyuğa koymuştu. Şimdi ise paranın yerinde yeller esiyor. O zaman ana erkeğinin temelli gittiğini anladı. Onun temelli gittiği düşüncesi bulut gibi sardı beynini. O küçük toprak evin toprak zeminine birden çöküverdi ve bebeciğini bağrına basarak hiç sessiz öne arkaya sallanmaya başladı. Gitmişti erkeği işte. Üç çocuğuyla onu olduğu gibi bırakıp gitmişti. Kucağındaki çocuk huysuzlaşınca ana ne yaptığını düşünmeden ceketini açıp ona meme verdi. Öteki iki çocuk da içeri girdiler. Kız usul usul mızırdanarak gözlerini ovuşturuyordu. Koca karı değneğine yaslanarak onların peşinden geldi. Üst üste "Acep benim oğul nerede? A kız, sana söyledi mi nereye gittiğini? Tuhaf şey, oğlanımın gidip de gelmemesi." deyip duruyordu. Ana sonunda yerinden kalkarak "Sonunda yarın gelir oğlun, koca nine," dedi. "Sen gir döşeğine yat da uyu, yarın döner o." Gelinin sözleri ihtiyarı avuttu. "Öyle öyle, yarın döner elbet," diyerek boş odada el yordamıyla gitti. Yatağına yattı. O yatınca ana iki büyük çocuğunu avluya çıkarıp yıkadı. Yaz akşamları onları yatırmadan önce yıkamayı huy edinmişti. İkisinin de üzerine oyuk kabakla su döktü, yumuşak esmer tenlerini avucuyla ovalayıp temizledi. Ama ne çocukların dedikleri kulağına giriyor, ne de kızının gözlerinin acısından ötürü sızlanışını duyuyordu. Ancak yatağa girdiklerinde büyük oğlan babasının hala gelmediğine şaşırarak "Peki ama babam nerede yatıyor?" diye sorduğu zaman, ancak o zaman ana kendini daha fazla tutamayarak "Kasabadadır zar, yarın sabah çıkar gelir ya da birkaç gün sonra," diye söylendi. Yine öfkesi kabarmıştı. "Elindeki biraz para bitince ne yapacak? Döner gelir elbet," diye acı acı söylendi. "O zaman o yeni mavi urbanın kirini pasını yıkatıp temizlemek de bana düşer." Erkeğine kızabilmek anayı bir bakıma rahatlattı. Öfkesini içine sindirdi, besledi iyice. Kızdıkça erkeğini nedense daha yakından duyar gibiydi. Hayvanı içeri alır, kapıyı sürmelerken de kızgın kızgın, "Hatta daha bu gece ben güzel güzel uyurken gelir kapıya vurursa hiç şaşmam," diye düşündü. Gel gelelim yattıktan sonra sıcak gecenin durgunluğu, bu boğucu odanın sessizliği içinde öfkesi yine geçip gitti ve anayı bir korkudur aldı. Erkeği geri gelmezse onun hali nice olurdu. Tek başına bir kadın, yaşı daha genç. Yatak nasıl da büyük geliyordu bu gece. Kocaman. Dikkatli olmanın gereği yoktu bu gece. Kollarını, bacaklarını istediği gibi açsa olurdu. Öyle ya, erkeği yoktu. İçine erkeğine karşı sıcacık bir istek bürüyüverdi. 6 yıldır her gece onun yanında yatmıştı. Gündüzün kızsa sinirlense bile geceleyin yanı başına yattığında onun bütün haylazlığını, bütün çocuksu huylarını unuturdu. Şimdi de yattığı yerden aklına erkeğinin güzelliği, kıvraklığı geldi. Çoğu adamlar gibi çürük dişli değildi. Nefesi de pis pis kokmazdı. Tersine civan gibi erkekti. Dişleri pirinç taneleri gibi bembeyazdı. Ana yattığı yerden bunları aklından geçirdikçe bütün öfkesi geçti gitti. İçinde kala kala erkeğinin özleminden başka bir şey kalmadı. Gel gelelim ertesi sabah uykusuz geçen geceden sonra yorgun, bitik yataktan kalktığı zaman yüreği yine katılaştı. Hayvanları dışarı salıp çocuklarla ihtiyarı doyurdu ve erkeğin hala dönüp gelmediğini görünce kendi kendine "Hele bir parası bitsin, bak nasıl gelecek, bak nasıl gelecek o zaman," diye söylenmeye başladı. Oğlan sabah sabah babasını yatakta göremeyince yine şaşkın, "Nerede babam hala?" diye sordu. O zaman ana, "Birkaç gün gelmeyecek dedim sana," diye bağırdı. "Soran olursa sen de öyle söyle, daha birkaç gün gelmeyecek de." Bununla birlikte kadın o gün tarlaya gidemedi. İskemlesini kapı önüne, köyün tek küçük sokağını görebileceği bir yere çekip oturdu. Bir yandan koca karının gevezeliğine verecek cevaplar bula dursun, öbür yandan kendi kendine "O mavi urbanın mavisi öyle duru ki ta uzaktan gözüme çarpar," diye düşünerek yün eğiriyor, iyi her çevirişte yola doğru gizlice bir bakış fırlatıyordu. Kendi kendine erkeğinin almış olduğu parayı, bu paranın kaç gün dayanacağını da hesapladı. 6-7 günden fazla pek dayanmazdı ama erkeğin o uğur dolu hafif parmaklarını unutmamak gerek. Kumar oynar, kazanırsa kasabada uzunca kalabilirdi. O sabah öyle dakikalar oldu ki ana koca karının çenesine daha fazla dayanamayacak durumlara düştü ama erkeği belki de şimdi çıkar gelir umuduyla dişini sıktı. Öğle üzeri çocuklar karınları acıkıp geldiler. Büyük olan babasına ayrılmış olan lahanayı görüp istedi. Lakin anası vermedi. Oğlan direnince ana oğlunu pataklayarak "Babanın dedim sana!" diye haykırdı. "Bu gece karnı aç döner gelirse bu aş ona anca yeter." Öğleden sonranın sıcak sessiz saatleri uzadı gitti ama erkek gelmedi. Gün yine her zamanki gibi altın ışıklarla ağırlaşarak battı. Vadiye bir süre grup ışıkları vurdu. Sonra akşam oldu. Derin, karanlık bir gece. O zaman ana lahana aşını getirdi. Çocuklarının önüne koydu. "Yiyin yiyebildiğinizce. Yarın kalırsa bozulur gayri," dedi. "Kim bilir artık ne zaman." Mayhoş salçadan biraz da koca karıya verdi. "Ye koca nine, oğlun yarın gelirse ben ona yenisini yaparım." İhtiyar, "Yarın mı gelecek benim oğlum?" diye sorunca ana durgun durgun, "Belki yarın," diye cevap verdi. O gece yattığında ananın derdi ve korkusu büyüktü. Kendi kendine, "Dönüp dönmeyeceğini Tanrı bilir," diye düşünüyordu. Haftaya parası bitince erkeğin dönüp geleceği umudunu da içinden çıkarmak istemiyordu. Haftanın günleri de birer birer geçmeye başladı. Her gün ananın içinde erkeğe artık bugün gelecekmiş gibi bir his doğuyordu. Köy sokaklarında yarenlik eden, öteki kadınlarla durmadan çene yarıştıran bir kadın değildi. Ama şimdi köyün 20 kadar kadınının hepsi birer ikişer kapısına gelip erkeği nerede diye sorar oldular. "Bu köyde hepimiz bir ev gibiyiz, hepimiz birbirimizi hısımız," diyorlardı. Sonunda ana kendi gururunu korumak için bir masal uydurdu ve soranlara istifini bozmadan cevap vermeye başladı. "Uzak kentin birinde bir arkadaşı varmış bizimkinin. Onun da bildiği bir kapı varmış, iyi para veriyorlarmış. Tarlada didinmekten daha iyi," demiş. "Bizimki bakacak, işine gelmezse dönüp gelecek. Yok, işine gelirse kalacak."